Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir Hayrola programında daha beraberiz. Biz her pazar saat 19'da ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la beraber Hayrola'da gündeme dair konuşmalar, hasbihaller gerçekleştiriyoruz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yani bu son 3-4 haftadır böyle ilginç bir şey oluyor, tecelli diyelim. Hep bizim bu ilk ortaya çıkan terör hadiselerini yorumlamamız icap evet. ediyor. Bugün de böyle vahim bir saldırı oldu. Yılbaşını kutlayan bir gece kulübündeki insanlara, masum insanlara yapılan bu saldırı gerçekten hem ülkemizi karıştırmaya matuf, hem de belki çok daha farklı siyasi mesajları olan bir saldırıydı. Ne düşünüyorsunuz abi?
Evet, hakikaten şimdi birincisi bu bizim program formatımızda aslında daha farklı bir şey yapalım diye yola çıkmıştık. Tecelli de böyle getirdi. Yani insanda hiçbir şey konuşacak hal kalmıyor. Böyle biraz daha hani içinde nükte olsun. Efendim farklı yorda.
Böyle cıvıl cıvıl, evet, bir bakış şen şatır olsun. Bir program olsun arzu ederken.
Radyomuzun ağırlığını da zedelemeden ama belirli bir şeye de ulaşacak diye düşünüyorduk hep. Fakat işte yangından başlayarak, yani o yurt yangınından başlayarak bomba askerimize, polisimize. Şimdi de en son bu hadise. Tabii bizi de hem çok derin düşündürüyor. Bir taraftan da sanki programımız böyle bir komplo teorilerinin konuşulduğu, stratejik meselelerin ortaya konduğu bir hale gelmeye başladı. Ama bu, önümüzde de bu var, yani buna ihtiyaç var. Ne konuşalım şimdi biz? Bunu bir değerlendirmek lazım hakikaten. Yeni bir hadise, biz hemen sabah...
Abi, işte... Olayın çok farklı boyutları var.
Var.
Mesela bir dün bir gazetemiz kutlama, bu son uyarı, son efendim haber şeklinde bir manşet atmış. Onu şimdi bir takım kesimler böyle gündeme getirip bak işte körüklediniz, bu olay meydana geldi evet. tarzında. Yani zaten bu Türkiye'de yıllardır süregelen bir tartışmadır. Her 31 Aralık öncesi evet. Birileri kutlamak için hazırlıklar yapar. Birileri de kutlatmamak için ama uyarı kabilinde, nasihat kabilinde evet. hep bu işler yürür, devam ederdi. Bu olayı maksat göstererek, bu olayı vesile göstererek bir İslam düşmanlığı, muhafazakarlık düşmanlığı, mukaddesat düşmanlığı yapanlar zaten hemen harekete geçtiler. Onların ortaya koydukları söylem zaten ortada. Fakat bunun ötesinde bir de bu olayın gerçekleştiği yerin tam böyle hani İstanbul'un en
civcivli
yeri olduğunu düşündüğümüz zaman ortaya koyduğu bir farklı bir mesaj var sanki. Yani gireriz, en böyle güvenlikli, korunaklı yerinize de gireriz. Burada bombamızı da patlatırız, saldırımızı da yaparız ve hiçbir şey olmadan da çıkar gideriz şeklinde sanki böyle ilginç bir mesaj var. Saldırganın yakalanmaması da bir takım sorular işareti, soru işaretleri doğuruyor. Normalde hani bir IŞİD militanı olsa değil mi? Bunu işte
onların tarzını az çok biliyoruz. Hani evet. bir intihar eylemcisi geliyor, hem kendini öldürüyor, hem oradaki çevresindekileri öldürüyor. Fakat hakikaten burada çok profesyonel bir şey var. Yani daha tam da biz hani geceden sabaha oldu. Program geldi. Bunları konuşuyoruz. Çok da ayrıntı konuşulacaktır. Adam gayet profesyonelce giriyor. Girerken öyle bir giriyor ki bütün çevresini boşaltıyor. Kapıdakileri enterne ediyor. Tek başına bir adam. Giriyor içeri. Yani aşağı yukarı 150 kişiyle muhatap oluyor. Yani kimini öldürüyor, kimini yaralıyor. Hakikaten de çıkıyor gidiyor. Yani bu işi...
Girerken giydikleriyle çıkarken giyindikleri arasında fark varmış. Yani üstünü de değiştiriyor içeride.
Evet. Yani şimdi bu gayet profesyonel, gayet uzman işi bir hadise saldırı. Var karşımızda evet. yani. İşi tane adam patlatıyordu, bitiyordu. Zaten haplı mıdır, nedir, neyse artık adam ona göre yetiştirilmiş bir kullanımlık adamlar. Yani bu adam çok farklı bir şey bu. İnsanın aklına birçok şey geliyor. Tabii biz hep burada büyük resme bakmaya çalıştık. Yani tek bir hadiseyle değerlendirirseniz yanlış şeylere gidersiniz. Sizin dediğiniz gibi yani bu memlekette zaten bir 100 senedir bu kavga var. Yani işte Batılılar gibi mi olacağız, kendimiz gibi mi olacağız? Bunun üstüne bunu bina etmek. Yani 100 seneden sonra insan iyi bugün de gidelim de bomba mı koyalım dediler yani şimdi. Zaten böyle bir mesele var. Veya bu mesele olmasa biz artık söylemeyeceğiz mi? Yılbaşı kutlayın bundan sonra istediğiniz gibi yapın mı denecek? Yani bunu oraya bağlamaya çalışıyorlar. Hazır bekliyorlardı ama bence şurada dikkatli olunması gerekli nokta bu. Burada çok ciddi bir mücadele var. Bir İstiklal Savaşı veriliyor yeniden. Burada nerede durulacak? Doğru tavır nedir? Ve bunların neticelerinde elde edilmek istenen kazanımlar nelerdir diye bakmak lazım. Ve şimdi bunu sadece işte yıl başında saldırıldı diye anlarsanız bir hafta evvel ne oldu? Polisi askere saldırdılar. Ondan bir hafta evvel ne oldu?
Polise saldırdılar.
Polise saldırdılar. Ondan işte geçen evvelsi hafta ne oldu? Büyükelçiyi öldürdüler. Bakın birini PKK yapıyor. Birini FETÖ yapıyor. Bugünkünde DAEŞ yapıyor. Sen şimdi bana kalkıp da nasıl söyleyebilirsin? Bak DAEŞ'le PKK mücadele ediyordu. Ya bu belirli bir zincir eylemi. Bence burada düşünülmesi gereken PKK'nın arkasında kim var? FETÖ'nün arkasında kim var? DAEŞ'in arkasında kim var? Hepsinin de aynı noktada bir şey olması lazım ki birbirlerini destekleyerek devam etsinler. Burada paylaşılmış bir terör var. Karşılığında da hakikaten Türk milletinin bekası var. Burada siz nerede durduğunuzu iyi tespit etmeniz lazım. Yani sadece işte bu yıl başında yapıldı vesaire. Hayır, işte hepsi beraber gelip gidiyor. Biz biliyoruz mesela biraz ısıttıktan sonra yapılacak şey yani biraz daha böyle Müslümanların yoğun olduğu ya bir sohbet mekanını ya bir camiyi ya bir işte din merkezli bir şeye saldırıdır. Ne yapılmaya çalıştığını görmüyor muyuz? İnsanlar yanlış yönlendirilerek bizim cephemiz yani Türk bekasının cephesine vurulmaya çalışılırken başkasının yerine de odun taşımayalım.
Evet, yani burada kimin yaptığını bilmiyoruz ama kime yapıldığını biliyoruz Mehmet abi. Yani o da hakikaten milletimizdir, memleketimizdir, vatanımızdır, hükümetimizdir. Burada da kendisini insanlar işte kimden ayıracaksa, o kim dediğimiz unsurdan kendisini ayrı görecekse zaten kendilerine vatan memleket arasınlar yani. Bir başka vatanımız yok ki gideceğimiz. Bu vatanda yüzyıllardır Alevisi, Sünnisi, ekalliyeti, Türk'ü hepsi bir arada
dindarı, yaşamış, dindar olmayanı
yaşamışlar evet. Hatta şöyle bir şey var. İstanbul öyle deniyor yani iktisat tarihçilerin bir tespiti. Bu son 100 yıl içerisinde ilk defa bu kadar Müslüman çoğunluğun öne geçtiği bir ülke, bir şehir haline geldi
evet,
yani.
Doğru.
Yüzyılın hiçbir zamanında böyle Ermeni komşusuyla, Rum komşusuyla, Yahudi komşusuyla insanlar yaşamışlar. Tahtakale'de işte esnaflık yapmışlar yan yana. Herkes bu hatıraları anlatır birbiriyle. Yani böyle birbirlikte yaşama kültürünü hiç dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar içselleştirmiş, bunu başarmış bir milletin, memleketin evladına bu şekilde bir itham yapılması gerçekten bizim oyunun nerede olduğu noktasında yanıltılmak istediğimizi gösteriyor. Dediğimiz gibi kimin yaptığını bilmiyoruz, hiç de önemli değil bence. Kime yapıldığı bellidir ama bu milletin bekasına yönelik bir saldırıdır. O noktada da Türkiye tek vücut olmalı bu saldırıya karşı. Efendim sen şucusun, bucusun, sağcısın, solcusun gibi ayrımlara gitmeden yapılanın vatandaşa olduğunu anlamalıyız. Şimdi Mehmet Görmez'in de Diyanet İşleri Başkanı çok güzel bir açıklaması oldu. Mabede de yapılsa, böyle bir gece kulübüne de yapılsa bu saldırı terör saldırısıdır. Bunu herhangi bir efendim şeyde değerlendiremeyiz yani. Oh oldu diyecek kimsenin hali de yok. Bunu demek de zaten ne insaniyetle ne de İslamiyetle bağdaşır yani.
Evet. Yani bu milleti tanımayan insanlar bir takım yorumlar yapıyorlar. Ben açıkça söyleyeyim yani. Belki daha böyle işte muhafazakarlığın ve modernliğin tam ayrılan kesimlerinde değil de biz de biraz da oralardayız. Yani modern muhafazakar karma yapıların içinde. Ben birçok aile biliyorum. Yani sana şunu söyleyeyim. Bir çocuk sohbete gitmiştir. 31 Mart'ta bir çocuk da Reyna'dadır belki yani. Bu adam nasıl razı olabilir ya? Ben Reyna'ya giden kızım orada patlasın mı diyecek yani. Yani bu
aynı ailenin iki çocuğundan
bahsediyorum. Aynı ailenin iki çocuğundan bahsediyorum ya. Biri kapı başı kapalıdır, biri de gayet frapan giyimlidir. Yani bunları biz yaşıyoruz. Bunları nasıl ki böyle bir ayırma tabi tutabilirsiniz yani. Burada tek bir ayrım var. Terör, terör seviciler ve karşısında olanlar. Siz yerinizi tespit etmek durumundasınız. Terör ve terör sevicilerin mi yanındasınız? Onlara engel olmaya çalışan, mücadele edenlerin mi yanındasınız? Büyük resim de daha farklıdır. Bu 100 yılın bir oyunudur. 12 Eylül'ü siz hatırlıyorsunuz, biz de hatırlıyoruz. 12 Eylül hep şu konuşuldu değil mi? Ya 11 Eylül'de yanan Türkiye, her gün 50'ye yakın adamın öldüğü bir Türkiye. Bombaların patlatıldığı, gazetecilerin öldürüldüğü, sağdan soldan bütün insanların katledildiği bir ülkede. Nasıl oldu da 12 Eylül'de bir günde kan bu durdu dediler değil mi bize?
Evet.
Yani şimdi mesele budur biliyor musun? Kalkıp da burada mesele şu andaki mevcut iktidarın halledilse bu kan ertesi gün duracak imajını veriyorlar bize.
Evet evet.
Bunun aynen. için yapıyoruz diyorlar. Yani bizim meselemiz siz bakın rahat edeceksiniz. Huzura kavuşacaksınız diyorlar bize. Yeter ki bunlar gitsin diyorlar.
Yeter ki bu hükümet gitsin baştan.
Ve bunun böyle bir yerde yapılması da şunun işareti. Nasıl ki İstanbul'a İngilizler girdiğinde o alkışlayan Rum Ermenilerin yanında bizim Türkler de vardı. Bir kısım Ermeni Rum da alkışlamıyordu, o da ayrı bir mesele. Onları böyle karşılamamıştı. İzmir'de de aynı şey oldu. İstanbul'da da aynı şey oldu. Şimdi de diyorlar ki gelin bizim yanımızda durun. Gelin bizim yanımızda durun. Huzur içinde sizi yaşatalım. Ama karışmayın Güneydoğu. Zaten Güneydoğu'yu bırakın. Hele şeyi zinhar bırakın. Suriye, Irak, Kerkük, Musul sizin meseleniz değil. Sizin meseleniz Diyarbakır'da değil. Van'da değil bundan sonra. Biz sizi gayet mutlu, müreffeh içinde İstanbul'da yaşatırız. Bırakın ötekilere de gidecekleri yere, köylerine geri dönsün göbeğini kaşıyan adamlar. Onları da bırakın. İç Anadolu'da onlara da yer veririz. Bunlar bizim dünya mirasımız olsun buralar. Kıyı şeritlerini biz alalım. Siz de rahat yaşayın. Gelin mandacı olun. Öyle insanlar yok
evet,
muydu?
Sevri hayata geçirelim.
Aynen yani. Bunu hayata geçirelim diyor. Evet, biz tabii. De topyekun yine Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi her şeyle beraber yani. Oradaki işte Kuvayi Milliye ruhuyla. Hangi fraksiyon varsa içinde olarak devleti, milleti kurtarmak için yeniden bir savaş halindeyiz.
Evet, yeniden İstiklal Harbi'ndeyiz. Evet. Yani ortadaki hakikaten büyük resmi iyi görmek lazım Mehmet abi. Çok güzel ifade ettiniz. Bizim şu an yapa geldiklerimizi, tabiri caizse tırnak içerisinde burnumuzu soktuklarımızı, bu böyle olmaz diye ayağa kalktıklarımızı yapmasak biz, biraz uslu çocuklar olsak yine tırnak içerisinde muhtemelen bunlar olmayacak ve o mesajı da veriyorlar. Yani hemen gelen mesajlarda da evet, o hissediliyor. Biz evet. yanınızdayız, yardıma hazırız, hadi bakalım tarzında.
Evet.
Bu anlamda da gerçekten bir İstiklal Harbi veriyoruz.
Mesela aynı şey oldu, bak süreç aynen devam ediyor. Bak Gezi'de önce masum bir şekilde başlayan bir şey. Çiçekler, kuşlar, ağaçlar, aman yeşiller falan diyerek nereye evrildi, nereye döndü bu hadise değil mi? Hükümeti yıkmaya, bütün yatırımları durdurmaya, efendim bundan sonra işte Türkiye böyle olacak, şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız diye cesaret bulup konuşuldu. Her yer yakıldı, yıkıldı. Her yer yakıldı, yıkıldı. Ondan sonra ne oldu? Bir şey verildi. Yani teslim oluyor musun, olmuyor musun? Bir adam çıktı dedi ki olmuyorum dedi. Millet de dedi ki dik dur eğilme, biz de senin arkandayız. Sonra o bertaraf edildi. Ondan sonra ne oldu? 6-7 Ekim oldu. Bak o da başka bir gruptu değil mi?
Evet,
yani Gezi'dekiler evet. farklıydı. 6-7 Ekim'i yapanlar farklıydı kendi içinde. Orada bir kalkışma başlattılar. Sadece bir laf üzerine işte düştü düşüyor Kobani bilmem ne. Ondan sonra sonra o da bastırıldı bir şekilde. Ondan sonra ne oldu? 15 Temmuz oldu. Onlar da farklıydı. Yani Gezi Parkı'nın içinde Kürtler yoktu. Şeyin içinde Kürtler demeyelim yani PKK'lılar yoktu. 16-17 Eylül'de Gezi'ye gidenler yoktu.
6'da, evet.
15 Temmuz'da ne PKK'lılar arkadan destek vererek vardı. İçeride yoktular. Geziciler zaten yoktu. Şimdi bunların tek
üç
bir hedefi var.
Evet.
Üç ayrı fraksiyonu bir araya getirmek ve üç taksitte yapamadıkları işi bir taksitte yapmaya çalışmak. Yani bu ortaya çıktı. Şimdi biz nerede? Hatta bakın söylüyoruz işte, bak PKK yaptı, FETÖ yaptı, sıra DAEŞ'te. Birbirleriyle dönüşümlü olarak eylem yapıyorlar.
Buna işte vekalet savaşları diyorlar. Evet. Şu an savaşlar böyle konvansiyonel anlamda, geleneksel anlamda bildiğimiz gibi yürümüyor. Tam işte bu tür kendilerine vekalet verilmiş, bizim adımıza vur
evet
şeklindeki taşeronlarla yürütülüyor. O açıdan da ortadaki savaşın ve hakikaten bizi köşeye sıkıştırmaya çalışan gücün farkında olmalıyız. 12 Eylül'ü çok güzel örnek verdiniz. O bir aslında NATO darbesiydi. 60'ta NATO darbesiydi.
12 Mart da öyleydi.
12 Mart da öyleydi. 15 Temmuz da muhtemelen öyleydi.
28 Şubat da öyleydi.
Evet, evet. Yani hep bir balans ayarı, o tabirde o dönemin kudretli paşalarından birisine aitti zaten. Hep bir balans ayarı vermeye çalışıyorlar.
Şimdi bakın sesleri kesildi ama 15 Temmuz'daki adamların. Gazeteleri yok, televizyonları yok, şunları bunları yok. Ne diyorlardır şimdi, biliyor musun, sesleri çıksa veya bir şekilde çıkaracaklar. Biz 15 Temmuz'u bunun için yaptık işte. Size tekrar huzuru getirmek için yapmıştık. Siz bizi anlamadınız. Bizim meselemiz sizde değildi, bunlarlaydı. Evet, bunları evet anten etseydik gayet huzur içinde yaşayacaktınız diyorlar. Diyemiyorlar da yani. Onu diyecekler aslında yani. Siz evet kimdesiniz? Seçilmiş insanların, bizim bağrımızdan çıkmış insanların, silahlı kuvvetlerimizin yanında mı yer alıyorsunuz? Teröristlerin yanında mı yer alıyorsunuz ya? Buna karar vermek lazım. Yazdığınız, çizdiğiniz şeylerde nereye hizmet ettiğinizi iyi bilmeniz lazım. Yani biz ama bir de şu var. Bir millet uyandı. Her zaman bunu söylüyoruz. Bunları ne yaparsanız yapın, buradan dönüş yoktur bu saatten sonra. Ve sizi de onlara yaptıkları gibi, bakın bizi aşağıda DAEŞ'le karşı karşıya bıraktılar değil mi? Nerede bu koalisyon güçleri? Nerede koalisyon güçleri? Bir tek biz çatışıyoruz. Başımıza da bela ettiler. Nerede? Yine bir bomba atmıyorsunuz bu adamların üstüne siz ya. Kim çıkardı bunu? Başımıza getirdi, bıraktı değil mi? Yani şimdi bunu da görmek lazım. Bir de söylüyorlar. İşte buraya şu kadar adam aldınız. 3,5-4 milyon adam aldınız. Gördü, o da geliyor bizi patlatıyor. Yani O gariban, aç, ayakkabısı olmayan adamlar gelecek, Reyna'da adamı patlatacak, öyle mi? Ne kadar profesyonel bir eylem olduğunu görmüyor musunuz bunu? Peki öyle diyelim, Fransa'da mı aldı, İngiltere'de mi aldı, İspanya'da mı aldı 3,5 milyon adam? Onlarda da bir sürü terör eylemi oldu.
Evet,
Oklahoma'da da mı adam var?
Hayır, Suriye'de. Fransa'da işte malum terörle gerçekleştirilen evet hadise. Almanya'daki de kamyonla gerçekleştirilen. Aynı. Hepsi de üstü örtüldü. Hiç
yine aynı gece kulübünü patlattılar, evet, Paris'te.
Evet, evet.
Ne oldu o zaman da yani şimdi bu? Yani söylediğiniz şeylerin de tutarlı olması lazım. Yani cepheyin en güçlü şeyini bu sefer siz de saldırıyorsunuz yani.
Evet. Gerçekten yaşanan hadisenin bir büyük resmini görmeden olayı değerlendirmek çok da mümkün gözükmüyor kıymetli dinleyicilerimiz. Zaten hepiniz şu anda muhtemelen sosyal medyadan ya da ajanslardan geçen haberleri bir merakla izleyip olayı değerlendirmeye çalışıyorsunuzdur. Ama şu da bir gerçek herhalde. Her felaketin sonuçta bir şer olduğunu kabul edersek, şerden de Cenab-ı Hak hayır çıkartıyor. Evet. Muhtemelen bu büyük resmi insanların görmesine de vesile oluyor. Oynanan oyunun ne kadar büyük olduğunu. Burada Kürdünün, Alevisinin, Sünnisinin, işte efendim Türkünün değil, bir büyük milletin aslında köşeye sıkıştırmak istendiğini herkes fark ediyor. Ve herhangi bir efendim küçük hesap yapmadan o büyük hesabı görmek üzere İnsanlar bir araya geliyorlar. Tevhid belki bu anlamda tahakkuk ediyor. Ben her olayın sonunda böyle bir hayrın ışıdığını görüyorum Mehmet abi. O noktada da Cenab-ı Hak bu noktada bize inşallah basiret versin, feraset versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın 15 Temmuz'u birkaç gün geçe herhalde böyle bir yanındaydık da bir hadise bu soruldu yani kendisine. Hatta daha doğrusu ben o konuyla ilgili biz bir şey yapacaktık dergide, Genç Dergisi'nde. Böyle bir sormuştum. Ya dedi, yaz geldikten sonra Temmuz'da kar tutar mı dedi. Yani Temmuz'da kar tutmaz. Yani Türkiye'de gerçekten insanların uyandığı, artık o büyük hesabın görüldüğü ve işte 15 Temmuz'da yaşanan o hadiseleri meyhaneden çıkıp gelen insanların teyemmüm alarak şehadete koştukları bir ülke haline geldi. Elbap'tan şimdi gelen kahramanlık hikayeleri, işte oradan buradan mesajlarla ulaştırılan bize efendim o hadiseler, bir iki tane subayımızın 300 tane efendim DAEŞ militanını püskürtmesine yönelik böyle güzel haberler.
O büyük seferberlik, yardım evet, seferberliği.
Evet, Halep'e giden o tırlar, Halep'e giden konvoyun bütün Anadolu'da karşılandığı zaman yaşanan hadiseler. Ya bunların hepsi artık Çanakkale ruhunun tekrar uyandığını ve elhamdülillah bu milletin diz çöktürülemez bir noktaya geldiğini gösteriyor. Geçen de bir yorum dinledim abi, çok hoşuma gitti. Ya diyor, bu kadar felaketi diyor üzerimize salıyorsunuz. Büyük bu millet zaten felaket olmasa belki şey yapacak yani. O rahatlığın pençesinde küçülecek bu millet. Kendini büyük tutmaya mecbur hissediyor. Aslında siz büyütüyorsunuz bu her üzerimize gelişte diye. Bu da gerçekten önemli bir nokta. Abi bir ezan arası vereceğiz. Ondan sonra inşallah tekrar devam edeceğiz. Biz Hayrola da buradayız efendim, bekliyoruz. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Hayrola da tekrar beraberiz. Bugün Mehmet Emin Okur abimle beraber, ben Mehmet Lütfü Arslan. Her pazar olduğu gibi gündeme düşen konuları yorumlamaya gayret ediyoruz ama hep de önümüze felaket haberleri düşüyor. Bugün de bir gece kulübüne yapılan o saldırıyı konuşmaya başlamıştık programın ilk bölümünde Mehmet abi. Bunu isterseniz devam edelim. Bir demin benim söylediklerimi hemen böyle kestik. Onun üzerine sanki bir yorumunuz var gibiydi.
Yani şimdi şu var. Burada da o mantığı anlatmaya çalışıyoruz. Ya bize ayıracak ne varsa bütün enstrümanları kullanmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da yani mesela bunların ilk Irak'a girdiğinde biliyorsunuz hem Şialar hem Sünniler beraber direndiler. Hiçbir şekilde ilerleyemediler. Ondan sonra bombalar patlamaya başladı. Nerede? Necef'te. Efendim o işte Şiaların o kutsal gördükleri mekanlarda. Ondan sonra camiler, Sünnilerin camilerinde, tekkelerinde. Birbirlerine ne zaman ayırdılar? Fraksiyonlara böldüler. O zaman içeri kadar girdiler.
Irak düştü o zaman.
Yani evet. Irak düştü. Sonra Suriye'ye sıra geldi. Ya şurada şu anda Suriye'de ister Esad yanlısı ister bu tarafta o kadar bölük pörçük bir yapı var ki. Yani
1500 farklı
evet,
gruptan
fraksiyon var deniyor ya. Evet, evet. Yani şimdi bu kadar adam bunu bu sayede zaten Suriye'yi de tamamen bir şekilde ele geçirdiler. Mesela orada İsrail Savaşı 3 sene evvel oldu mu ona Lübnan'daki o girişim yani evet, oradaki evet. işte Hizbullah işte Şia görüşüyle direndi değil mi? Ama şimdi bakıyorsun hiçbir direnme yok. Tamamen bir anlaşmalı bir şey var. Yani bu böyle de böldüler bunları. Geçen hafta da anlattık. Türkiye'nin yumuşak karnı ne bugün? Türkiye'nin yumuşak karnı neyse ona oynuyorlar. Kürt Türk dediler. O ya olmadı. Bak o da boşa çıktı. Çukurların içine kaldı bu teröristler. Diğer Kürt halkı hiçbir şey vermedi bunlara. İyi ki geldiniz dediler. Ya kurtardınız bizi bunların elinden dediler. O oyun boşa çıktı. Ondan sonra bir başka oyun Alevi Sünni meselesiydi. Ya bizi nasıl ayıracaksınız Alevili Sünnili? Hangi Alevinin yüreği yanmadı polis şeyinde
Ankara'daki patlamasında
evet, evet. Efendim askerleri öldürürken şeyin korumasına bir tane şehit düştü Tunceli'de Marmaris'te bir tane Tuncelili korumaya ya bizde böyle bir şey yok ki yani bu ayrım yok ki bizde hakta yok siz yapmaya çalışıyorsunuz ondan sonra layık olan olmayan dindar olan olmayan ya böyle bir ayrım da yok ailenin bizzat içinde yok. Siz bunları da hala kaşımaya çalışıyorsunuz. Bunları bu şekilde göstermeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra bir cepheyi zayıflatmaya çalışıyorsunuz. Buradan bir netice çıkmaz. Daha da kenetleneceğiz, daha da bağlanacağız. Daha da tek yürek olacağız. Ama kim gelirse gelsin. Oyumuzu seçtiğimiz adamların kim varsa başımızda. Oradan veya buradan onlara sahip çıkacağız. Bizim başka toprağımız yok. Başka ordumuz yok. Başka silahlı kuvvetlerimiz yok. Bunlara alternatif yapı kurmak isteyenler, bunlara paralel yapı kurmak isteyenler de boylarının ölçüsünü aldılar. Bundan sonra daha da böyle bir yol da yok. Herkes tekrar aklını başına alacak ve durması gerektiği yerde duracak.
Evet. Rayna diye bir gece kulübüne saldırıldı Mehmet abi.
Ortaköy de ilginç bir yerdir.
Ortaköy de ilginç bir yer.
Yani evet. Çünkü hem orada havra vardır, hem kilise vardır, hem o yeni Abdülhamid'in yine Balyan'a yaptırdığı cami vardır ki yani yeni restore edildi.
O, evet. Çok güzel. Evet.
Yani o Ortaköy çok hakikaten böyle bir şey adası gibidir. Yani barış adası gibidir. İnsanların hep beraber yaşadığı bir mekandır. Yani oranın işaret edilmesi de, orada bir şey yapılması da önemli bir hadise. Yani bunların hepsini hep beraber düşünmek gerekiyor. Yani bir de şöyle bir şey. Olağanüstü hale niye devam ediyor? O hal niye devam ediyor? Devamlı değil mi? Al. Yani niye devam ediyor o hal? Keşke sıkı yönetim olsa şu anda. Bana olan bir şey yok ki yani. Ne alıyor ki bize? Yani teröriste adam engel olacak. Aman diyor o hali kaldıracaksınız. Tekrar şey yapacaksınız vesaire. Tekrar o eskisi 3 sene evvelki gibi olsa ne güzel. Kimse bize dokunamıyordu. Her şeyimizi yapabiliyorduk diyor. Değil mi PKK'lılar?
Evet.
Şimdi evet. Bir sürü orada cephane silah gömmüşler. Hepsinin de nereden geldiği belli o silahların. O Diyarbakır'a gömülen, Şırnak'a gömülen, Silopi'ye gömülen silahların kayıtlarından nereden geldiği ortaya çıkıyor. Öyle bir cephane gömmüşler ki oraya. Bir kalkışma olduğunda orası çok rahat böyle kendini ayırıp savunabilsin şeklinde bir şey yapmışlar. O da boşa çıktığını görüyorsunuz. Bunların da hakikaten kendi içlerinde bile ciddi bir yolun sonuna geldiklerinin farkındalar. Değil mi?
Bu biraz da başkanlık sistemiyle ilgili anayasa düzenlemelerinin böyle teker teker geçiyor olduğu günlerde de manidar olduğunu buradan not etmek lazım. Gerçekten bir Türkiye yol ayrımına doğru gidiyor. Başkanlık sistemi belki bizim genlerimize, milletimizin o şu ana kadar hep saklanan o atıl kapasitesinin açığa çıkmasına vesile olacak. Önemli bir aslında girişim. Bunu belki şu anda son salvolarla engellemeye çalışıyor olabilirler. Bir panik, bir tetiş ortamı ortaya oluşturarak ne yapacaklarını bilmiyorum. Belki de kendileri de bilmiyorlar yani o anlamda.
Bilmiyorlar. Yani bir de fiili durum yani. Şimdi bakın başkanlık sistemi olsa ne olmasa ne. Yani bugün bu anayasa hangi anayasa? 12 Eylül'ün çıkardığı, Kenan Evren'e bütün yetkilerin verildiği, yani hakikaten çok aşırı yetkilerle donatılmış bir anayasa. Bugün Cumhurbaşkanı hiçbir şeye dokunmasa zaten her şeyde hüküm sahibi. İsterse bakanlar kurulundan başkanlık yapar istediği anda, istediği atamaları yapar, kimse karışmaz.
Ya fiili bir sistem. Zaten Devlet Bahçeli'nin de bu...
Deniyor ki ya bunu yerine koyalım biz, adını koyalım ya. Zaten böyle yürüyor bu iş yani. Evet. Mesele neydi daha evvel? Farklı bir partiden, farklı bir kafadan Cumhurbaşkanı'yla hükümet olduğu için sanki böyle birbiriyle uyuşmadan yürüdüğü için alternatif gibi görünüyordu. Aynı partiden bir başbakanla, aynı partiden bir cumhurbaşkanının olduğu, bir de yani bu kadar güçlü bir karakterin olduğu bir yerde zaten siz neyi konuşuyorsunuz ki? Evet. Başkanlıkla yapılmayan neyi yapamaz bugün cumhurbaşkanı?
Evet. Bir de abi son dönemde gerçekten yeni kamu yönetimi diye bir yaklaşım da aslında bunu bize gösteriyor. Yönetim teknik bir şeye dönüştü. Yani artık işte millete, devlete sağlanacak hizmetler. Daha doğrusu millete verilecek hizmetler, devlet tarafından yapılması gerekenler belli. Bunların nasıl yapılacağı da belli. Bu yöntemlerin hayata geçirilmesi noktasında farklı öneriler getirme çeşitliliği de kalmadı artık. Şimdi diyelim Kanal İstanbul ya da yeni açılan işte Avrasya Tüneli. Bunun sıfır maliyetle bir özel teşebbüs olarak ortaya konmasını, yani hangi partinin hangi ideolojik boyutuyla izah edeceksiniz ki yani? Mer'i sistem içerisinde, bu kapitalist düzen içerisinde belki milletin menfaatine en kolay, en güzel uyabilecek bir yöntem tercih edilmiş. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bu işler gerçekten teknik hale geldi. Yani bir de hani işletmeden de biliyoruz.
Evet.
Müşteri bilinçlendi. Seçmen de öyle yani. Yani insanların bir siyasi parti ya da kadroyu tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden bir tanesi aldığı hizmet artık. Yani ideoloji de artık bir ikinci noktaya düştü gibi.
Evet.
Yani bu anlamda da gerçekten tek parti ya da tek işte başkanlık sistemi bütün otoriter yönelimlerin ortaya çıktığı bir yapı haline gelecek diyenler aslında bize o büyük resmini göstermekten kaçınıyorlar. Çünkü bu belki de yapılacak hizmetin, ortaya konacak o ekonomik yatırımların, açılımların tek bir kanaldan ortaya konmasını vesile sağlayacağı için etkinlik ve verimlilik artacak yani. Ama iş daha böyle siyasi bağlamda farklı görüşlerin dillendirilmesi, çeşitlendirilmesi ise ya biz bunu zaten yüzyıllardır millet memleket olarak böyle bir kültürle geliyoruz zaten. Bunu bize öğretmesinler yani. Yani demokrasi dedikleri şeyin Amerika'da, Avrupa'da ortaya çıkmış olması, yani bunun bende yok, bizde daha sonradan çıktı bu. Kardeşim sen böyle yaşamaya alışmamışsın ki. Birbirini keserek gelmişsin zaten zaten. Yani bunu biz kendimiz dinimizin de verdiği böyle bir yaşama kültürü olarak zaten getirmişiz. Böyle bir şeye ihtiyaç duymamışız.
Aslında
sen de yok diyorsun sonra şimdi.
Tam tersine aslında, değil mi? Bu demokrasi dedikleri şeyin aslında onlar beklemiyorlardı. Yani işte hanedanlık bitti. Ne oluyordu? Bir jürokrasi veya bürokrasi hakimiyeti zihniyeti. Yani devamlı bir işte askeriyenin veya mülkiyenin hakimiyetindeki bir yapı. Şunu kabul edemedi bunlar. Ya bir Kayserili demircinin oğlunun cumhurbaşkanı olmasını kabul edemediler. Bir kaptanın oğlunun cumhurbaşkanı olmasını kabul edemediler. Çünkü abi, niye? Seçkin, yeni oluşturdukları elit kendilerine göre bir sınıfın hakimiyetindeydi
abi,
bu iş.
Yüzü nurlu bir sınıf öğretmenin oğlunun cumhurbaşkanı olmasını hazmedemediler.
Hazmedemediler.
Hafize anneden başladı bu iş. Turgut Özal'dan başladı.
O bozdu zaten.
Yani oradan sonra başladı yani.
Bir de çok güzel söylediniz siz. Mesela biz millet olarak, ya geçen elektrik gitti değil mi? Ne kadar şey yaptık. Ya işte elektrik şu kadar gitti. Neticede birkaç saat elektrik gitti. Ya biz ki yani bu elektrik zaten doğru düzgün gelmezdi ki.
Evet.
Hepimizin evinde
yani
lüks lambaları.
Ne kadar yükselmiş.
Ne kadar yükselmiş yani.
Evet, evet.
Tahammül edemiyoruz.
Yok insanların. Evet,
mesela
evet.
Biz biliyoruz ki her gün kesinti vardı. Belli saatler arasında değil mi?
Evet.
Hepimiz biliyoruz. Evet. Yani karartma şeyleri uygulanırdı vesaire. Bak nereden nereye gelmişiz biz. Bir de biz yönetimciyiz. Devlet bugün ne yapacak? Bak 5 tane fonksiyonu var yönetimin değil mi? Siz de anlatıyorsunuz. Birincisi planlama, sonuncusu kontrol. Devlet planlayacak ve kontrol edecek. Devlet zaten iyi bir yürütücü değil. İyi bir organizatör değil. İyi bir satın alıcı, satmacı değil. Eğer bizim karayolları yapsaydı bu birinci köprü, ikinci köprü, üçüncü köprü, tüp geçitleri yüzyıllar sürerdi. Yap işlet devlet sizin dediğiniz gibi. Böyle bir model var. Ben devlet iyi bir işletmeci değil ki zaten. Zamanında para olmadığı için yatırımlar yapılmış. Fakat devlet bunları işletememiş. Neden işletememiş? O devletçi zihniyetle bunlar işlemez. Bir istihdam merkezine dönüşmüş buralar. Yani 50 kişiyle yapılacak iş 500 kişiyle yapılmaya başlanmış. Bu sefer burası kâr etmemeye başlamış. Aynı şekilde şimdi de devlet planlamasını yapacak ama güzelce de kontrolünü yapacak. Yani organizasyonu da zaten bu firmaların kendisi yapacak. Devlet inşaatçı mı? Devlet kumaşçı mı? Devlet ayakkabı üreticisi mi? Devlet veya bir istihdam için şey yapmaya mecbur bir yer mi? Hayır. Özel sektör bunun yatırımını yapacak ama biz ne yapacağız? Düzgün adil vergimizi alacağız. Orada her şirketin bir ortağı da devlettir zaten.
Evet, evet öyledir. Evet.
Yani bu manada devletin zihniyetinin de değiştiğini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde bunların birkaç klikten halka doğru yayıldığını görüyorsunuz yani. Bu sermayenin dağıldığını görüyorsunuz değil mi? Eskisi gibi birkaç tane üretici yok ki. Sadece biri araba üretir. Onu da 9 ay kuyrukta alırız. Onu da bir BMW fiyatına alırız. 9 ay bekleyerek. Böyle bir tekelcilik yok ki şimdi. Beyaz eşya yine öyle, şey öyle. Bak her şeyse açık. Üretim böyle, satış böyle. Yani şimdi bunu hazmedemiyorlar. Bunlar da nereden çıktı diyorlar yani. Dünyaya nasıl mal satıyorlar, alıyorlar. Abi ki bizim bağlantılarımız vardı. Yani dünya değişiyor ve biz bunu yakaladık. 20 sene içinde nereden nereye geldik? Her yaptığımız bizim, bakın dikkat edin. Köprü, bak 3. köprü oldu. 2 tane de alttan geçit oldu. Bu bir şey gibi
şimdi bir
dikiş.
Bir tane de yaya geçti yapılacakmış.
Evet. Yapılacakmış. Bu bir dikiş gibidir. Yani böyle alttan üstten bağladıkça daha da bağlıyoruz biz Asya Avrupa'yı. Onlar onu istemiyorlar zaten. 15 Temmuz'da da ilk yaptıkları iş orayı kesmekti zaten.
Evet, evet.
Yani bunu
evet.
görelim. Aynen. Gezi'de ellerine fırsat geçti. İlk söyledikleri köprü yapmayacaksınızdı zaten yani. Havaalanını yapmayacaksınızdı zaten. Evet, yani evet. enerjiyi evet. yapmayacaksınızdı evet. zaten.
Evet.
Bu şeyde konuşuyor bak enerji meselesinde değil mi? Buna da bir diyorlar planlı bir iş. Bu elektrik kesintileri. İşte siber saldırılar.
Yani o siber saldırı meselesi bizim Amerika'daki olduğu gibi böyle bilgisayarların başından kontrol edilen bir enerji altyapımız hala yok Mehmet abi. Daha böyle o noktada şöyle yatırımlara da ihtiyacımız var. Bizim hakikaten o büyük dev efendim trafolardan yerin altına indirmemiz evet. gerekiyor. O noktada evet. hala çok mesafe almamız gerekiyor. Gerçekten o Sakarya'daki tabi yani hava şartlarından dolayı ortaya çıkmış bir arıza da bundan söz konusu
olabilir. Ama bu bir, tek bir hava şartından da bu kadar büyük bir kesinti olmaz.
Belki şey olabilir yani böyle bir organize bir saldırı da olabilir. Evet. Muhtemelen onu da ortaya çıkartacaklar ama bu enerji meselesindeki ben...
Altyapı yetersizliği doğrudur evet.
Bu enerjiyle ilgili özellikle hani çok gelişen, genişleyen bir ekonominin aynı düzeyde bir enerji alt yatırımı yatırım yapmamasından kaynaklanan bir şey de var ortada. Yani biz o noktada birazcık hızlandırmamız gerekiyor enerji alt yatırımlarını. O noktada da mesela şimdiye kadar belimize geçirilmeye çalışılan bir prangada kömürü kullanmayacaksınız, nükleer enerjiye de başvurmayacaksınız. Hı. Halbuki çok gelişmiş Almanya gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi büyük ülkeler kömürü kullanmaktan hiç geri durmuyorlar. Hı. Biz işte neymiş efendim?
Nükleeri
de zaten sonuna evet. kadar kullanıyorlar. Yani biz bu ikisini kullanmayacakmışız. Böyle bir üçüncü bir seçenek hidroelektrik santraller. Onu da çevrecilere efendim işte önümüze çıkartıp birçok belki Anadolu müteşebbisinin o noktada yapmış olduğu yatırımı engellemeye çalıştılar. Evet. Elin efendim yani oradaki nineyi, teyzeyi, amcayı işte köyün gariban insanı da bunu alet ederek çok zaman evet, evet. böyle şeyler yaptılar.
Sonra da ne çıktı? Bunların bir kurgu olduğu meydana çıktı. Hoptodix vardı biliyorsunuz.
Evet, bu altın evet, madeni. Evet,
tamamen işte bir Almanların planı olduğu ortaya çıktı. Evet, onların evet. böyle yani bir de şu var yani yine siz iyi bir yerden söylediniz. Türkiye'de su akar Türk bakar bir laftı yani. Evet, adamlar yüzyılın evet. başında santral kurmaya başlamışlar. Avrupa'da bir düzgün bir su aksın da yani orada bir enerji yatırımı olmasın. Sonra bu enerji yatırımı suyu yok etmez ki. Suyu elektriğini alır tekrar salar. Daha düzenli, daha her yere ulaşan, köylere ulaşan bir yatırım olur. Bir, bizim su kaynaklarımız hiçbir yerde yok. Bir, iki, bir enerji. Bunun üstünden enerji elektrik üretmek. İki, rüzgar. Türkiye
evet, evet,
bölgesi dünyanın en iyi rüzgarını alan yerdir. Ne kadar 20 sene evvel bizim pervanemiz vardı. Bir Çeşme'de vardı. Bir de Tekirdağ'da vardı. 3-4 tane görürdünüz. Şimdi neredeyse her rüzgar alan tepede bir enerji. Bu enerji temiz enerji. Değil mi? Rüzgar.
Evet.
Güneş. Türkiye 300 gün güneş alır ya. Norveç gibi değildir. İsveç gibi değildir. 300 gün güneş alır. 300 gün güneş alan bir ülkede güneş enerjisinden faydalanamıyorduk. Sonra dalga enerjisi üç yan denizlerle çevrili. Dalgadan işte enerji üretmek. Yani öyle bir yerdeyiz ki. Hiç şey işte petrole şuna buna lüzum ama yeter ki biz onun yatırımını yapabilelim. Yani değil mi? Bunlara da engel olmaya çalışıyorlar hepsine birden yani.
Evet evet. Aslında burada ortada çok ciddi bir pasta paylaşımı var Mehmet abi. Yani birazcık sıkıntı ondan kaynaklanıyor. Biz de bu pastayı kiminle paylaşacağız? Daha evvelki düzen devam etsin. Ben ortaya birileri... Yani şimdi bir minibüs hattında bile iki kişinin oraya girecek olması... ...iki tane yeni minibüsün eklenecek olması bir kavga sebebidir, bir niza sebebidir. Tabii. Niye? Çünkü ekmek belli. Bu paylaşımı evet. siz pastayı büyütmüyorsunuz, paylaşımı çoğaltıyorsunuz. Bu da tabii onların ekmeğinin küçülmesi anlamına gelecek. Şimdi de böyle muhtemelen bir enerji koridoru Türkiye, yeni yeni fırsatlar... Zaten büyük nüfusuyla muhteşem bir potansiyel, tüketim objesi olarak bile muhteşem bir potansiyel, yeniliklere kendini uyarlama noktasında hiçbir ülkede, hiçbir millette olmayan özelliklere sahip, yani pırıl pırıl parlayan bir ülke dışarıdan bakıldığı zaman bu ülkeyi tabiri caizse eskiden olduğu gibi diz çökmeye, kendi göbeğini kendisinin kesebileceği bir noktada noktaya erişmesini engellemeye çalışıyorlar. Biz de elimizdeki kartları kullanacağız. Evet. Yani Rusya'sı, Almanya'sı, Avrupa Birliği, bütün bunların hepsi bir taraftan, Amerika Atlantin öbür tarafından bizim üzerimizden oyunlar kurgulamaya çalışıyorlar. Ama dik duracağız.
O kadar. Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Ya bizi neyle korkutacaksınız Allah aşkına ya? Bak bizi o 2001 krizinde değil mi? İşte açlıkla korkutmaya çalıştılar. Herkes büyük bir yardımlaşmayla. Siz de olsa Güney Amerika'da görüyoruz. Millet marketlere hücum etti. Talan ettiler, şey yaptılar. Bizde hiçbir şey olmadı. Niye? Çünkü çok ciddi bir yardımlaşma var. Vakıflar aç adam bırakmadılar ortada. Ondan sonra biz bu yardımlaşmayla bunu atlattık. Siz de hatırlarsınız 12 Eylül'den evvel 80'lere kadar yakıt krizi vardı,
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Bizde işte yakıt bulamamıyla herkes oldu o çingene sobası derler. Evine onu kurdu. Yine ısındık biz. Tamam mı? Şikayet etmedik. Elektriğimiz giderdi ona göre. Bak şimdi de bu 2-3 günde biz ciddi manada terbiye olduk. Marketlerde mum kalmamış. Herkes mumunu aldı. Bunlar zannediyorlar ki işte bunlara biraz elektrik vermezsek falan filan. Bunların hepsi şey. O mumumuzu elimize aldık, bekliyoruz. Gelin ya. Bize ne olacak? Karanlıkta kalmayız. Bir şey olmayız.
Tamam. Evet abi, güzel bağladık. Mumumuzu elimize aldık, bekliyoruz. Hayrola, tam uygun bir de slogan oldu. Bu milletin gerçekten felaketlerle aslında kendini bulduğunu da görmemiz lazım. Belki temel mesajlar bir tanesi.
Şerbetliyiz, aşılıyız.
Aynen öyle. Ve şerden de hayır çıkacak inşallah. Bunlar üzerimize geldikçe bu millet büyüyecek. O kendindeki asil cevheri fark edecek. Şimdi mesela 2017 ile ilgili iş dünyasından, TÜSİAD'ından herkese mikrofon uzatıyorlar. Nasıl geçecek 2017? Muhteşem geçecek. Şöyle evet. Güzel olacak, böyle güzel olacak. Niye diyorlar? Yani sonuçta hep bir marj bırakırdınız. Bir efendim sıkıntı, böyle bir 2016 öyle kötü geçti ki. Yani dibi bulduk zaten.
Bir hala yaşıyoruz.
Yani, hala yaşıyoruz yani. Sıkıntı da büyük ama Allah'ın izniyle ümit de büyük. O noktada gelsinler, elimizde mumumuz bekliyoruz. Efendim hayrola da yine biz biraz karamsar başladık ama hayır olsuna bağladık, hamdü senalar olsun. Her pazar ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte Erkam Radyo'da kalbimizin frekansında 96.8'de sizlerle beraber olmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak programlarımızı da, geleceğimizi de, bütün sözümüzü, işimizi, fiillerimizi de inşallah dünyanın bizi beklediği o inancından ayırmasın. Biz ümidimizi koruyoruz. Her türlü saldırıya, her türlü tezvirata rağmen büyük Türkiye'ye olan inancımızı yitirmiyoruz. Rabbimizin inayet ve keremiyle.
İnşallah.
Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.